sevgi, umut, stres, acı, para, ilişkiler.
Burada yaşama dair her şeyi konuşacağız.
Kutsal kitabın ışığında bütün bunları inceleyeceğiz.
Kutsal yazıların ne dediğine, ne anlattığına birlikte bakacağız.
Ne için yaşıyoruz?
Neden yaratıldık ve yaşam amacımız ne?
Tanrı'nın gözünde biz değerli miyiz?
Tanrı için neyi ifade ediyorsun?
Hayatımıza başka bir açıdan bakmak istiyorsak,
yaşamımızın rotasını çizmek istiyorsak,
o zaman Tanrı'nın sözüne kulak verelim. Hayatın Rotası programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, yeni yılın ilk Hayatın Rotası programında sizlerleyiz. Konuğum Pastör Cem Ercin. Hoş geldiniz Pastörüm.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Yeni yılın ilk gününde, ilk Hayatın Rotası programında. Efendim nasıl olsun? Yeni bir başlangıç. Güzel başlangıçlar hep öyle temenni ederiz ya. Biz de bugün diyelim ki içinde Tanrı'nın olduğu başlangıç olsun. Bizim de öyle bir farkımız olsun, evet. Ya. İçinde Tanrı'nın olduğu her başlangıç zaten güzeldir. İçinde Tanrı'nın olduğu başlangıç olsun. Ama sadece başlangıçta olmasın Tanrı. Tanrı her anında, her zerresinde olsun. 2024'ün her zerresinde olsun ve bereketlesin evinizi, hayatınızı, yaşam dakikalarınızı, yaşamdaki dakikalarınızı, hepsini bereketlesin Tanrı. Tamamen değerli dinleyen, değerli Radyo Maranata dinleyeni, tamamen Rabbin katına, Rabbi bırakalım 2024'ü, hayatlarımızı, yaşamlarımızı, evlerimizi, dostluklarımızı, akrabalarımızı, bizi, kendimizi, yüreğimizi. Efendim bereket olsun, kutsanma olsun 2024.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni yılda sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde geçirmenizi arzu ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yaşamımızın içerisinde vermemiz gereken kararlar, yapmamız gereken tercihler, önümüze çıkan fırsatlar ya da vazgeçmemiz gereken şeyler olabilir. Bu nedenle yeni bir yıla girdiğimiz bu ilk günlerde en doğru şekilde yaşamımıza yön vermek için önceliklerimizi doğru bir şekilde belirlemeliyiz. Bugün konum ile beraber önceliklerimizi belirlemek konusunda insanlara en doğru rehberliği edecek olan Tanrı sözlerini birlikte bakarak yaşamımıza ışık tutacağız. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet pastörüm, yeni yıla girerken birçok insan yeni kararlar, yeni hedefler belirler. Geçmiş olan yıldan daha iyi bir yıl isteriz aslında. Önceliklerimizin hayatımıza bu noktada nasıl bir etkisi var? Önceliklerimiz neler olmalı? Bu yönde de biraz konuşalım. Onun için ilk sorum, neden önceliklerimizi belirlemek gerekli? Bununla başlayalım. Konuşalım. Evet.
Yani buna aslında çok dışarıda duyduğumuz klasik cevapları verebiliriz ama ben şuradan geleyim istersen. Önceliklerimiz, bir kere doğal olarak önceliklerimiz var bizim. Tamam mı? Önceliklerimizi belirlemiyoruz. Biz her an yüreklerimiz öncelik yaratıyor, öncelikler yaratıyor. Her an yüreklerimiz bir takım dünyanın gidişatını, yaşamımızla ilgili bir takım şeyleri öne koyuyor. Ve bu dünya sürekli bizim önceliklerimize hükmetmeye çalışıyor. Bir takım şeyler önümüze koyuyor, bir takım şeyler değiştiriyor. Sonra bütün güvendiğimiz dallara kallar yarmaya başlıyor vesaire vesaire. Şimdi doğru soru şu ben. Çünkü önceliklerimiz niye öncelik belirleriz değil olay. Çünkü bu işin doğamızda var bu. Bunu bizim korkularımız yönetiyor. Bunu bizim benliğimiz yönetiyor. Bunu bizim beklentilerimiz yönetiyor. Bunu bizim hevesimiz yönetiyor. Bunu bizim içimizdeki günah yönetiyor. Zaten tam da soru bu. Doğru önceliklerde yaşamak. Bak, önceliklerimizi nasıl doğru şekilde belirleyeceğiz?
Evet.
Yani doğru soru bu. Yoksa önceliklerimiz hep var ve hep olmaya devam edecek. Her zaman olmaya devam edecek. Bu benliğin denetiminde olan bizler bunları önceliklerimizi yaparken, önceliklerimizi belirlerken başvurduğumuz şey neresi? Nereye başvuruyoruz? Ne belirliyor? Şimdi bir dünya var. Ve o dünya bizim benliğimize hükmetmeye başlıyor, hükmediyor. Ve o benliğimize hükmeden o dünya işte bir takım bize bazı duygusal şeyler yaşatıyor. O duygusal şeyler yaşayınca aklımız o duygusal işte gitgellerimize göre bir takım öncelikler belirlemeye başlıyor. Yani diyorum ki bugün, bugünkü Hristiyan kürsüsü diyor ki doğru önceliklerimizi belirlememiz için, doğru öncelikleri belirlememiz için yeni bir cevabı yok kürsünün. Ama hep doğru olan cevabı veriyor. Hep doğru olan aynı cevabı veriyor. Tanrı. Şunu demiyor bu kürsü bugün. Şunu demiyoruz. Önceliklerinizi bırakın. Tanrı'ya bakın. Değil bu. Ama şunu diyor bu kürsü. Önceliklerinizi doğru şekilde belirlemeye çok belirleyeceksin ya, bu önceliklerin olacak. Bu yaşamda önceliklerin olacak. Bu iş doğasında var. Bu yaşamın doğasında var yani. Bunu sen iptal edemezsin ki. Ama şunu diyor bizim kürsümüz. doğruluğun kürsüsü şunu diyor. Hristiyanın kürsüsü şunu diyor. Diyor ki sen Tanrı'yla tanışırsan, Tanrı'yla aran iyiyse, Tanrı içselse, içindeyse ve Tanrı'yla beraber belirliyorsan dünyanın gidişi veya felsefeni, eğer felsefenin Tanrı etkiliyorsa dünya felsefeni, yaşam felsefeni, o zaman önceliklerin gene olacak, olmasından doğal bir şey yok. Ama doğru öncelikler yaşamaya belirlemeye başlayacaksın. En doğru öncelikler. Mesela şunu daha çok düşünmeye başlayacaksın. Düşünmeye başlayacaksın ki ya bir dakika, bu dünyanın bitimi var. Bu dünyanın bir sonu var. İçindeki felsefe sana onu anlatacak. İçindeki Tanrı sana onu anlatacak. Bu dünyanın bir de bitimi var. Bu dünya bir gün bitecek. Bu dünyanın zevkleri de bir gün bitecek. Bu dünyanın zevklerinin aslında çok da kalıcı olmadığını ağzında söylüyorsun ya. Ağzımızda söylüyoruz ya, bu dünyanın zevkleri gelip geçici falan. Onun gerçekten yüreğimizde gerçek olduğunu hissedeceğiz. Ona göre davranacağız. Çünkü insanlar ona göre davranmıyorlar. Yani söylüyorlar ağızları ama bakıyorsun ki eylemde bir süre sonra başka bir yere kaymaya başlıyor. Niye? Çünkü benlikleri, o benleri çok kuvvetli. Benleri oraya yönlendiriyor onları. Çünkü oradan zevk aldıklarını düşünüyorlar. Ama Tanrı'yla tanışınca o benlerinden özgür olacaklar. O benden özgür olduğu zaman doğru öncelikler belirleyecekler Tanrı'yla birlikte.
Peki biz benliğimizle belirlediğimiz öncelikler neden tam olarak doğru öncelikler olmuyor? Yani benliğimizden doğru öncelikler çıkmadığı için mi, doğru öncelikleri benlikle belirleyemez miyiz?
Şimdi çok güzel bir soru bu. Daha önce de bu programda çok da işledik. Bir kelimemiz var, bir kavramımız var. Çok güçlü bir kavram, çok fenomen bir kavram. Çok bizim Hristiyan kilise derslerinde ilk konumuzdur o bizim. Günah konusu. Günah anlatır. Günahın bizim bize yaptığı, yüreğimize yaptığı erozyonu, yüreğimize verdiği zararı anlatırız. Değil mi? Ve günahlı benlik, işte bizde aslında cümleyi eksik kurdum. Benlik değil, günahlı olan benlik. Günahın hükmettiği benlik. Hep ne diyoruz? Günah işlediğimiz için günahkar değiliz ama bizde günahın kökü olduğu için, özü olduğu için, biz sürekli doğalımızda günah olduğu için günahkarız. Ve şimdi o günahlı benlik, günahın hükmeti, günahın günahla el sıkışan, günahla beraber hareket eden benlik, günaha yenilen benlik. Dolayısıyla günah perspektifinden bakıyor ve günahlı isteklerle gidiyor. Neydi? Mesela o benlikte ne var? O benliğin içerisinde kıskançlık oluyor. O benliğin içerisinde hırslar oluyor. En yukarıda olma hırsı, en tepede olma hırsı, en üstün olma hırsı. Ve öncelikleri o hırs belirlemeye başlıyor. O en yukarıda olma hırsını belirlemeye başlıyor. O zaman o öncelikler yanlış öncelikler olmaya başlıyor. Da o öncelikle giden tavırlar çok kırıp döken tavırlar, çok yanlış tavırlar. Ve açıkçası o zaman onun sonuçlarında biz çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla o öncelikler bizi doğru yola, doğru sona çıkarmayacak. O öncelikler günahlı benliğin, günahın el sıkıştığı, günahla yürüyen benliğin karar aldığı öncelikler sonuçta çok güzel yere çıkarmayacak. Selamet yoluna çıkarmayacak.
Evet. Peki pastörüm, insanların genel olarak öncelikleri ne oluyor? Önceliklerimiz değişken midir? Değişmeli midir? Onu sormak istiyorum ben size.
Ya şimdi değişken midir? Doğrudur. Değişkenlik arz edebilir. Çünkü dünya değişiyor. Ve dünya değiştiği algılar değişiyor. Girdiler değişiyor. Yani veriler değişiyor. Bu vücudumuzun kapıları var ya, gözlerimiz ve kulaklarımız. Onlar kapılarımız. Oraya gelen, o beyne giden sinyaller, dışarıdaki sinyaller farklılaşınca, dışarıdaki veriler farklılaşınca, mesela dünya farklı bir yere gittiği zaman teknoloji dünyasında başka bir takım öncelikler olabiliyor. Daha önce eskilerde farklı öncelikler vardı. Zaman bunu gösterebiliyor. Ama bizim yaş unsuru da var. Belki yaş unsuruna biraz sonra da konuşuruz, yaş unsurunu. Yaşla ilgili biraz belki sonra da konuşuruz. Ama burada benim bahsetmek istediğim şey temel güdü ne? Temel güdümüz ne bizim? O temel iç güdümüz ne bizim? İçimizdeki temel güdü ne? Nereden? Ne bizi uyandırıyor? Ne bizi yönlendiriyor? O aklımızı ne çeliyor? Algımızı ne çekiyor? Ne açıyor algımızı bizim? Bu önemli soru. Çünkü o değişmiyor. Dışarıdaki değişkenlikler var. Dünya değişiyor. Tamam. Teknoloji değişiyor. İnsanların bakış açıları bazen değişiyor. Bazen ufak tefek değişiklikler gösterebiliyor. Tamam? Kültürler değişiyor. O kültür, dünya farklı kültürlerden farklı zamanlarda etkileniyor olabilir. Mesela 1500 yıllar önce Batı kültürü bu kadar egemen değildi. 1500 yıllardan sonra öncesinde. Belki o kadar etkili, Doğu belki daha fazla etkiliydi. Kültürler değişebiliyor. Ama temel güdü ne? Tamam, evet. Temel güdü ne? Temel güdü ne? O bizim, çünkü biz bireyiz. Bireysellikten bakacağız. Önceliklerimizi konuştuğumuz zaman bizim hepimizin, çünkü yüreğimizi tutan şeyler olması lazım Semra. Öncelik dediğimiz şey aslında bizim, diyor, biz şunu düşünüyoruz. Ya diyoruz ki bunu yaparsak ben mutlu olurum. Bunu yaparsak şunu öne alırsam ben mutlu bir hayat sürerim. Şunu öne alırsam ben doygun bir hayat sürerim. Şimdi bu ne kadar doğru? Süremiyorsun çünkü o hayatı. Ama süremiyorsun çok o hayatı. İnsanoğlu çok güveniyor kendine. İnsanoğlu çok güveniyor kendine. Bunu da konuşuruz belki daha sonra. Ama şunu belirtmek isterim ki bu sorunun son tahlilinde evet, o yanlış olan benlikten doğru şey çıkmıyor. Doğru hayat tarzı çıkmıyor. Doğru yaşam çıkmıyor. Çünkü sadece tamamen kendi egonun yönlendirişi, egonun şeyinde. O ego sadece kendini düşünüyor ve sadece kendi, yani bütün dünya onun etrafında dönüyormuş gibi bir yaşamı var. Ve oradan çıkan şey yanlış oluyor Semra. Doğru şey çıkmıyor oradan. Günahlı benlikten doğru yaşam çıkmıyor.
Evet, yani değişken olabileceğini söylediniz ve günahlı benliğimizle karar verebileceğimizi de söylediniz. Fakat bizde var olan bu benlik, o zaman biz doğrusunu nasıl yapabiliriz? Bunu istiyorsak eğer, Tanrı'nın istediği gibi şekilde hareket etmek, kararlar vermek istiyorsak, yani ve bu günahlı benliğin içerisinde bunu nasıl yapacağız pastörüm?
Günahlı benliğin içerisinde nasıl yapacağız? Çünkü şimdi bakın mesela değil mi, veri dedik. Mesela bütün veriler var dünyaya dair. Ne geliyor dünyaya? İşte para bir veri, yani bir gösterge. Evet. Bizim gösterge, yaşam, aile hayatı, ev hayatı, ne bileyim insani çekicilikler, değil mi mesela? Bu veri. İşte ne bileyim konum, dediğim gibi işte veri. Bunlar veri. Bunlar neyin verisi? Dünya sana veri yüklüyor sürekli. Tamam. Ama bir veri eksik. Çok önemli bir veri eksik. Nedir o?
Evet, nedir Tanrı? Pastörüm?
Tanrı verisi eksik. Tanrı hakkında biliyor olabilirsin. Ama Tanrı'nın tam ne olduğunu, zatını bilmiyorsun. Bilmediğin zaman sen doğru öncelik belirleyemezsin ki. Ya sen Tanrı'nın gözleriyle bakmıyorsan bu yaşama. Bu yaşamın sahibi Tanrı değil mi? Tanrı. Bu yaşamın sahibi Tanrı'ysa, sen yaşamının sahibinin gözleriyle bakmıyorsan yaşama, o zaman oradan doğru karar ve eksik kalıyor verilerin. Eksik olan çok önemli bir eksiğin var. O taraftaki bakış açısı var. Şimdi sen belki o taraftaki bakış açısından bakarsan bütün fikrin değişecek. Tamamen büyük resmi çok daha farklı. Şimdi çok moda bir deyim var ya, büyük resim. İşte o zaman büyük resmi çok iyi göreceksin. Büyük resim cennettir çünkü. Büyük resim cennete giden yoldur çünkü. Ve o zaman bu dünyada o cennete giden yolu keşfedeceksin. Değil mi? Peki ama nasıl? Hep soru bu. Yani nasıl sorusuna bakacağız. Tamam, bir yol var diyorsun pastör. Bu önceliğimiz belki bu yolda yürümek olmalıdır. Çünkü o yol cennete giden yoldur. Ve dünya önceliklerini karar verirken bu yolu aksatmamasına önem vermeliyiz belki. Tamam, buna da peki. Zaten bugün bunu hep vaaz ediyorsun sen pastör. Yani bir cennete giden yol açıldı. Bugün bu haftalar onu kutluyoruz. Kutladığımız haftalar onu kutlar. O haftalar. Cennete giden yolun hazırlandığı, açıldığı haftalar. Tanrı'nın vaadini, ki Tanrı'nın en büyük vaadi İsa Mesih'tir. Belki bir gün vaat konuşuruz. Onda da konuşuruz. Tanrı'nın en büyük vaadi İsa Mesih'tir. Tanrı'nın en büyük vaadi cennete giden yoldur. Ve cennet yoldur. Ve bizim önceliklerimiz o yola bakarak yapılmalı. O yolda yürüyen insanın öncelikleri olmalıdır. Dolayısıyla dünyanın nerede bitip, dünyanın senin hayatında nerede, sen hayatta dünyaya sınır çekmeyi bilmelisin bir yerde. Çünkü önceliklerini ona göre ayarlamalısın. Niye? Çünkü bu yolda yürümen gerekiyor. Tamam. Tamam da bu yolda yürüdüğünü anlamıyor insanlar. Peki bu yolda yürüdüğümüzü nasıl anlayacağız pastör? Nereden bileceğiz? Biz doğru önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Sorusu bu Semra'nın. Çok doğru bir soru bu. Efendim. Kürsümüzün öğretisidir. Kürsümüzün yüce bir öğretisidir. Kürsümüzün en heyecanlı öğretisidir. Hani iyi ki dünyaya İsa gelmiş dediğimiz öğretisidir. Çünkü o gitmeseydi, o gelip buradan babaya dönmeseydi, bize o gelmezdi. Gelen kim? Kutsal Ruh. O kutsal ruh gelmezdi bize. Kutsal ruh gelince yüreğimize o muhteşem veriyi önümüzde açıyor. Nedir o veri? Tanrısal veri. Nedir o veri? Tanrı'nın gözüyle dünyaya yaşama bakma verisi. İşte bu veri çok önemli. Bu veri dünyanın en önemli verisi. Çünkü bu veriyi bakarsan, bu veriyi görürsek, bu verinin ne anlama geldiğini görürsek, bilirsek bu verinin ne anlama geldiğini, o zaman hayat önceliklerimizi çok daha önemli, çok daha iyi şekilde belirleyeceğiz. Değerli dinleyen, değerli Radyo Manada dinleyeni, bugün yeni yılın ilk hayatın rotası, hayatın rotası programında diyoruz ki bugün yeni yılda doğru önceliklerle bakalım bu yaşama. Doğru öncelikler. Doğru öncelikler. İnan bana çok zor değil bu iş. Gel senin önceliklerini Tanrı belirlesin. Ya da Tanrı ile beraber karar ver önceliklere. Tanrı'ya tanışırsan, Tanrı ruhuyla tanışırsan o zaman ikna olacaksın doğru önceliğin hangisi olduğu konusunda. Öncelik sıralamasını çok daha doğru yapacaksın. Çok daha doğru bakacaksın çünkü yaşama. Çünkü her tarafın verisi sende olacak. Çünkü her bütün o dünyanın verisini Tanrı'nın verisinin süzgecinden geçireceksin. Turnu solundan geçireceksin.
Evet. Anlatabiliyor muyum?
Oradan bakacaksın hayata. Ve önceliğin bu olacak.
Evet. Ben bu noktada ayet okumak istiyorum aslında. Süleyman'ın özdeyişlerinde 14. bölüm 12. ayette diyor ki öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Yine Süleyman'ın özdeyişlerinde 3. bölüm 6. ayette diyor ki yaptığın her işte Rabbi an o senin yolunu düze çıkarır. Buradan da görüyoruz ki aslında doğru bir yolda ilerleyebilmek için Tanrı'ya ihtiyacımız var. Çünkü o bizim yolumuza ışık olacaktır ve bizi düze çıkaracak olandır aynı
aynen.
zamanda.
Aynen çünkü ileriyi, en doğru öngörüye, en doğru evet. yarını en doğru gören kişidir Tanrı. Ve o konuda evet. bizim yarın sendelememiz için, bakın yarın sende, Tanrı'nın, Tanrı her zaman hayatlarımızda iyilik için, iyiliğimiz için. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız, bu bir ayettir. Tanrı evet. hayatlarımızda her zaman iyilik için etkindir. Çünkü onun doğalında var iyilik. Yani burada daha önce paylaşmışızdır muhtemelen. Bunun onun doğalında iyilik vardır. Doğal olarak iyidir. O hayatlarımıza etkin olduğu zamanda da doğal olarak iyidir. Onun doğallığında vardır. Ve bizim yarınımızı bereketlemek için, yarınımızı düzeltmek için, yarın için doğru öncelikler belirlememiz için etkindir her zaman hayatlarımızda. Çünkü o bizim yarınımızın bugünden daha güzel olmasını istiyor Tanrı. İnanın bana bizden fazla istiyor. Bizden çok daha fazla istiyor.
Evet, peki o zaman önceliklerimizi belirlerken nelere dikkat etmeliyiz pastörüm? Bizim önceliklerimiz dediğiniz gibi her zaman zaten olacak doğal bir şekilde. Ama nelere dikkat etmeliyiz bu öncelikler belirlerken? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Bir kere size bir şey söyleyeyim. Yani belki kulağımıza da çok şey gelmeyecek ama değişik gelecek. Aykırı değil belki ama değişik gelecek. Belki bir kısmımız hak verecek bana kafadan. Ya bir kere önce bir kendimizi tanıyacak, kendini tanıyacak insanoğlu. Problem insanoğlu kendini tanımıyor Semra. Problem bu. Bu ciddi bir problem ha. Bu ciddi bir problem. Öyle özellikle var ya insanoğlu ne olmadığını hiç bilmiyor.
Ne değiliz o zaman pastörüm?
Ne olmadı? Mesela
belki
mesela
anlatmak istersiniz.
Mesela şu değiliz. Öngörüsü güçlü kişiler, güçlü yaratıklar değiliz. Öngörümüz zayıf bizim. Tamam. Biz geleceği çok iyi göremiyoruz. Biz yakın geleceği de çok iyi göremiyoruz. Biz yarını da çok iyi göremiyoruz. Bırak ya daha öyle geleceğe de gitme. Tamam. Biz aynı hatayı çok sık yapıyoruz. Yapmam diyen kişiler de aynı hatayı çok sık yapıyorlar. Tamam. Biz kendimizi iyi tanımıyoruz. Biz ne olduğumuzu da bilmiyoruz ama ne olmadığımızı hiç bilmiyoruz. Ve ne olmadığımızı bildiğimiz için her bir şey yapabileceğimizi düşünüyoruz mesela. Biz her bir şey yapamıyoruz. Her bir konuda yetenekli olduğumuzu düşünüyoruz ve ciddi ve içimizdeki kompleksi görmüyoruz mesela. İnsanoğlu içindeki kompleksleri görmüyor. Görmediği için dışarı karşı çok farklı biri olduğunu yansıtmaya çalışıyor. Sürekli örtmeye çalışıyor. Bu bir zaaftır. Bu bir zayıflıktır. Bu bir hastalıktır. Bunu görmesi lazım insanoğlunun. Bunu görmenin de bir tek yolu var. Yani bunu insanoğlu göremez. Bunu bir tek yolu görmemiz lazım. Bir tek yolu görebilir. Daha üstün yaratığı, daha üstün varlığı görürse ancak, üstün olanı görürse ancak o zaman kendinin ne kadar altta olduğunu, ne kadar eksikleri olduğunu görebilir insanoğlu. Ama bu nasıl olacak? Tanrı'ya tanışırsa olacak. Tanrı'yı görürsen, Tanrı'yla tanışınca ilk düşündüğün, ilk hissettiğin şey aslında kendinin ne kadar, onun ne kadar yukarıda olduğunu görünce, onun ne kadar üstün bir varlık olduğunu görünce, onun varlık olduğunu görüyorsun ve kendinin aslında yaratık olduğunu anlıyorsun. Kendinin aslında ne kadar aşağıda olduğunu anlıyorsun. Onun ne kadar var olan ne kadar yüce olduğunu görünce kendinin ne kadar yüce olmadığını, kendinin ne kadar aşağıda olduğunu anlıyorsun. O zaman yüreğinden bırakıyorsun ve tamamen ona kendini veriyorsun. İkna oluyorsun sen. Onun doluluğunda ikna oluyorsun. Onunla birlikte olduğunda mutlu olduğuna dair ikna oluyorsun. Mutluluğa dair ikna oluyorsun. Ve o zaman kendini bırakıyorsun tam anlamıyla ona. Ve o zaman cesaretsizlik anlamında değil, panik anlamında değil, korku anlamında değil ama kendine gereğinden fazla güvenmemesini, kendinin gereğinden fazla yüceltmemeyi öğreniyorsun o zaman. Bu çok önemli işte. İnsanın yaptığı en büyük hata bu. Kendine gereğinden fazla yücelik atletmek. Her şeyi yapabileceğini düşünmek. İnsanoğlu her şeyi yapabilir. İnsanoğlu her şeyi yapamaz.
Evet.
Yani birkaç teknolojik icat, şunları bunları daha da genişletebilir, daha da bulabilir ama insanoğlu her şeyi yapamaz. Çünkü niye? Çünkü yüreksel zaafı çok büyük insanoğlunun. Yüreğinde günah olan kişi, yüreğinde yalanı olan kişi, yüreğinde korkuları olan kişi asla her şey değil, her şeyde olamaz insan. O kişi.
Evet, aslında insan olarak tabii ki sınırlıyız ve bilebileceklerimiz de sınırlı. Bunun için tabii ki Tanrı'ya güvenmek ve Tanrı'nın yardımıyla yürümek daha önemli. Çünkü Tanrı her şeyi bilen, görendir ve öngörüsü tabii ki Tanrı'nın var. Bizler daha kısıtlıyız.
Çok çok tahminlerimiz oluyor bizim Semra. Mesela değil mi? Yarına dair, olayların gidişatına dair. Abi bakıyorsun ki çok alakasız şeyler çıkıyor. Çok alakasız sonlar oluyor. İşte Tanrı'yla yakınsan, Tanrı'yla ilişkin yakınsa, ilişkin iyiyse Tanrı'yla o zaman Tanrı'dan öğreniyorsun. Geleceğe dair de tahminlerin çok daha farklı oluyor. Çok daha farklı oluyor ve o zaman daha çok Tanrı'ya sormaya çalış. Çünkü şunu biliyorsun ki ben bilemem. Bende bir şey yok o zaman. Daha çok Tanrı'ya sormaya başlıyorsun. Ve o zaman daha doğru duruşun oluyor dünyaya. Çok doğru cevap biliyorsun.
Evet, aynı zamanda
daha çok doğru cevap biliyorsun.
Aynı zamanda tabii ki Tanrı'yı tanıdıkça daha güvenimiz artıyor ve o zaman Rabbin istemlerini yerine getirirken Tanrı'ya güvenebileceğimizi de görebiliyoruz aynı zamanda.
Tam da söylemek istediğim bu. Daha çok Tanrı'ya güvenmeyi öğreniyorsun ondan sonra.
Evet, bu açıdan Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 5. ayette Rabb'e güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama yazıyor. Evet, biz Rabb'e güvenebiliriz. Kısıtlı olduğumuz için kendi aklımıza bir noktaya kadar ilerleyebiliyoruz ve görebiliyoruz ama Tanrı güvenilirdir.
Bir ufak şey diyorum. Değer yargıları çok önemli. Yani bizim değer yargılarımız ne belirliyor? Kim belirliyor? Çünkü bu dünyanın değer yargıları değişiyor ve dünya bir takım değer yargıları kendine buluyor. Ondan sonra o değerler fos çıkıyor. Yani dünya kendi değer yargılarını kendi bozuyor. Anlatabiliyor muyum? Çıkar işin içine girince yürektir sonuçta bu. Günahlı yürek olunca bozuluyor bu değer yargıları. Anlatabiliyor muyum? Bozuluyor değer yargıları ve fos çıkmaya başlıyor. İşte değer yargılarımız ama Tanrı belirliyorsa o değer yargıları. Tanrı'nın değer yargıları kesin değer yargılarıdır ve insan bunlarla ikna olur. İkna olur. Çünkü göklerin değer yargılarıdır o değer yargıları ve bu dünya o değer yargılarını bozamaz. Bozulmaz.
Evet. Tabii ki aynı zamanda bu dünyada önceliklerimiz var, belki çabalıyoruz ama eninde sonunda yok olup gidecek. Yani bir insan öldükten sonra ne buradaki kariyeri, ne parası, ne mülkü, ne de sahip olduğu hiçbir şey kalmıyor aslında.
Okuyalım ama meselemiz vardı. Bir tane öykümüz var. Rabbimiz İsa Mesih'in anlattığı bir anekdot var. Kutsal kitapta, Kutsal İncil'de. Okuyabilir misin Semra onu?
Evet, Luka bölümü 12. bölüm 16'dan 21. ayetlere kadar. Biraz uzun ama hızlıca okumaya çalışacağım. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur.
Şimdi eğer öncelik Tanrı olsaydı, Tanrı'yla birlikte önceliğe karar verseydi bu adam, bu kişi, bir kere şunu düşünecekti. Ya bu şeyi veren Tanrı değil mi? Tanrı. Yarın büyüklük yine verir bana. Bolluğu veren Tanrı. Peki ne yapayım ben? Ben göklerde hazine biriktireyim. Nasıl, göklere gitmeyeceğim mi? Bu dünya, ben göklerde övgü alayım Tanrı'dan. Tamam mı? Önceliğim ne? O zaman ne yapayım? Ya ayırayım bir kısmını, tamam, kendime veya işe. İnsanlara paylaşayım. Niye? İnsanlara paylaştığım zaman insanların çok övgüsüne mazhar olurum. İnsanlar beni daha çok şey yapar. Ve o zaman Tanrı bu böyle paylaşan beni de göklerde övecektir. Övgü kazanacağım. Çünkü niye? Ben Tanrı için bir şey yapıyorum. Ve cömertçe paylaşıyorum. O zaman ne oldu bu adamın önceliği? Bu adamın önceliği insanlar olmaya başladı. Tamam mı? Kendi benliğinden önce.
Evet.
Kendi benliğinden önce insanlar olmaya başladı. Bunu kim değiştirir? Gene önceliği var mı? Adamın önceliği var gene. Gene bir takım önceliği var mı? Gene bir takım hayat planı var mı? Hayat planı var. Hayat doktrini var mı? Hayat doktrini var. Yaşam doktrini var adamın. Bu yaşam doktrini var. Nedir o? Göklere övgü biriktirmek. Bak şimdi. Ne olacak o zaman gökdelen? Ama bu arkadaşın ne? Bu adamın ne? Bu adamın tek bir yaşam doktrini var. Benim egom. Benim benliğim. Benim rahatım. Benim keyfim. Benim. Ama evet. Ne oldu? Ama ne oluyor? İşte niye bunu şey yapıyorum? Çünkü biz verileri tam doğru değerlendirmiyor. Bu adam şu veriyi doğru değerlendirmiyor. Biliyor. Var. Ölüm var. Yarın senin elinde değil. Tamam. Yarın senin elinde mi? Değil. Yarın benim elimde değil. Bu adam o veriyi doğru değerlendirmedi. Bu adam biliyor mu? Biliyor. Öleceğini bilmiyor mu adam? Biliyor. Herkes ölecek. Ama o veriyi doğru değerlendirmiyor. Şimdi eğer Tanrı'daysan işte o veriyi doğru değerlendiriyorsun. Eğer Tanrı'daysan para gene para. Ama parayı doğru değerlendiriyorsun. Doğru harcıyorsun. Doğru yere biriktiriyorsun. Doğru yere yatırım yapıyorsun.
Evet. Pastörüm, peki bizi her yaştan dinleyen dinleyicilerimiz var. Öncelikli olarak yani önceliklerimizi belirlerken yaşımızın bir önemi var mı? Yaşımız bundan nasıl etkili oluyor?
Ya şimdi şeyi söyleyerek başlayayım. Bir kere özle yürek hiç yaşlanmıyor. Onu söyleyeyim. Ya da yürek derken özümüz yaşlanmıyor. Özümüz hep yaşamda kalmak istiyor. Hep yaşamı seviyor. Yaşam, var olmayı seviyor özümüz. Hı hı. Dolayısıyla bu yaşlanmamak demek. Şu değil tabii, bebek aklımız yok artık. Büyüyorsun, pişiyorsun, olgunlaşıyorsun. Aklın büyüyor. Aklın büyüyor ama bedenin yaşlanıyor. Bu doğru. Bedenin yaşlanıyor ve hayatta farklı zevklerin farklı değişmeye başlıyor. Ama içindeki güdü aynı. Güdü aynı. Yaşama güdüsü de aynı. Yaşama güdüsü de, onun için diyorum ya, yaşlanmıyorsun. Çünkü yaşamak hep istiyorsun. Yani belli yaşın üstündeki adamı da sonra o da yaşamak istiyor. Yani evet. Yaşıyor olmak istiyor. Var olmak güzel onun için. Var olma duygusu güzel. İşte budur ki yaşlanmıyoruz aslında. Yürek yaşlanmıyor. Ama doğrudur. Farklı yaşlara geldiği zaman farklı odakların olmaya başlıyor. Farklı zamanlarda farklı hayal kırıklıkları yaşayabiliyorsun. Farklı şeyler yaşıyorsun. Bir takım şeylere güvenmişsin. O güvenler boşa çıkmış. Ve ondan sonra daha az şeye güvenmeye başlıyorsun vesaire. Bir takım olgular değişmeye başlıyor. Bir takım olgunlaşmalar yaşamaya başlıyor insan. Bir takım yıpranmalar da yaşamaya başlıyor insan. Bunlar doğru. Ama özde yaşlılık yok. Özde yaşlılık yok. Ve şey belirlerken, yaş öncelikler belirlerken gene aynı güdü. Gene aynı içgüdü. Günahın ve benliğin içgüdüsü odaklı. İçgüdüsü refleksle yaşıyor insanoğlu. Ve o günkü dünya şartlarına göre o refleksler, o içgüdüler onları bir şeylerde buluşturuyor. Bir şeylerin onlara güzel olduğunu, çekici olduğunu gösteriyor. Ve dolayısıyla aslında yaş değişiyor, dışarıdan değişkenler var ama öncelikler, eğer Tanrı'yla tanışmamışsa bir insan, yine Tanrı'yı tanımamışsa, ondan almamışsa, onunla beraber de yok değilse, kutsal ruhuna açmıyorsa veriyi, dünya verilerini, o zaman o kişinin o yaşta bile ki öncelikleri doğru öncelikler değil. Her yaşta olsun, ne yaşta olursa olsun. O yaştaki öncelikler bile doğru öncelikler değil. Bak, ben şunu çok duydum Semra. Söze gelince para konusunu, ya para bu dünyada kalacak bir şey, elinin kiridir vesaire vesaire diyorlar. Evet, ama iş elime döndüğü zaman olmuyor. Niye? Çünkü o benlik onu istiyor Semra. O benlik onu istiyor ve doğruyu arkaya atıyor. Doğru bildiği, dün doğru söylediği şeyi arkasına atıyor. Çünkü niye? Orayı arzu ediyor o benlik. Onu istiyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? O benlik onu istiyor. Dolayısıyla o benlikten özgür olmak. Şimdi o benlikten özgür olursan o zaman önceliklerine doğru karar verebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ya bir insan mesela zinanın yanlış olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ama istek var yüreğinde. Hı hı. O isteğin önüne geçemiyor. Ne zaman o istekten özgür olur, o zaman doğru bakar. O zaman doğru öncelikler belirler. Günaha niye bulaşayım diyecek ben. Günah benden uzak olsun diyecek önceliklerimde. Önceliklerinde niye günah olsun diyecek, ama onun yaşaması için o kutsal ruhun yüreğine gelmesi lazım işte. Kutsal ruhu alması lazım işte. Kutsal ruhla tanışması lazım işte. O kutsal ruhla tanışsın diye bugün çok yüce bir doğumu kutluyoruz biz. Bu haftalar yüce doğumu kutladığımız haftalar. Dünyanın en yüce olayının gerçekleştiği haftalar. Kendini feda etmek için bize bir oğul verildi. Kendini feda etmek için dünyaya gelen, toprak bedenle dünyaya gelen, Meryem'den toprak beden alan Tanrı'nın oğlunu kutladığımız haftalar bu haftalar. Bu haftalar bunu kutladığımız haftalar.
Evet. Yani tabii ki yaş çok dediğiniz gibi etkili. Farklı yaşlarda farklı önceliklerimiz oluyor ama Tabii ki yine de benlik ön planda, onu görebiliyoruz. Pastörüm, birçok insanın hayatında ilk ve değişmeyen önceliği ne olmalı o zaman? Çünkü hem değişken olduğunu söylediniz önceliklerimizin, hem de önceliklerin önemli olduğundan da bahsettik. O zaman ilk önceliğimiz ne olmalı, değişmeyen önceliğimiz ne olmalı bizim?
Aynı şekilde şunu söyleyelim. Biz şunu söylemiyoruz hiçbir zaman. Önceliklerinizi bırakın, Tanrı'ya bakın. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey de, ama şunu söylüyoruz. Öncelikleriniz hep olacak. Tanrı önceliklerinizle sizinle beraber olmak istiyor. Önceliklerimizle bizimle beraber olmak istiyor. Önceliğimiz şu olması lazım. Bizimle beraber olan bir Tanrı var mı yok mu? Benim yüreğimde benimle yaşayan, benimle güçlü olan, bende güçlü olan bir Tanrı var mı? Yoksa bir Tanrı var. Bir yerlerde bir Tanrı var. Ama tam onunla benimle alakası yok. Ya da ne söyleyeyim? İçsel olan bir Tanrı, dışarıda bir Tanrı var. Dışsal bir Tanrı var. İnanıyorum ama dışsal. Onun için işte o zaman o yanlış olan. Dolayısıyla ilk önceliğimiz şu olması lazım. Ya bugün kendiniz için bir iyilik yapın. Yeni günün ilk günü bugün. Yeni günün ilk günde değerli dinleyen, olabilir ki bugün bu sene belki soru işaretleriyle başlıyorsundur yıla, yeni yıla. Hey, soru işareti olmasın yine. Bir tek ihtiyacım var. Beni dinleyen. Bugün bir şey yap kendine. Bugün kendin için bir dua et. Rabbe götür ve de ki ben içimde olmanı istiyorum. Ben yüreğime gelmeni istiyorum. Benimle olmanı istiyorum. Bir tane vaiz dinledim bugün radyoda. Ve o dedi ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Ve ben gerçeği bilmek istiyorum. Benim tek önceliğim var. Hakikati bilmek. Hakikat ne? Sen var mısın, yok musun? Varsan ben seninle tanışmak istiyorum. Bunu bugün kendiniz için yapın. Yürekten yapın bunu. Olabilir ki henüz daha hiç İsa Mesih hakkında biliyorsunuzdur belki ama İsa Mesih'in kendini bilmiyorsunuzdur, zatını bilmiyorsunuzdur. Olabilir ki Hristiyanlar hakkında duymuşsunuz ama işte onlar onlardır, biz bizidir gibi düşünüyorsunuzdur. Öyle olmasın düşünceniz. Onları bizi yok. Hepimiz aynı yoldayız. Hepimiz aynı yerdeyiz. İsa Mesih hakkında duymuşsundur belki bugün. Bugün seni teşvik etmek isterim. İsa Mesih hakkında daha çok düşünesin. Daha çok düşünesin ve dua edesin. Gerçekten bu doğru mudur diye dua edesin, öğrenesin bunu. Çünkü eğer Tanrı seninle, Tanrı'nın yüreğine geleceği zaman, Tanrı yüreğine gelirse bu hayatta en doğru kararları verirsin değerli kardeş. En doğru kararlar. Hiçbir zaman seni boşa çıkarmayacak kararlar. Her zaman övüneceğin, sevineceğin kararlar olacak bu kararlar. Niye? Çünkü motivasyonun Tanrı. Niye? Çünkü Tanrı'yla beraber karar veriyorsun.
Evet, o zaman ilk ve değişmeyen önceliğimiz Tanrı olmalı diyorsunuz. Çünkü Tanrı aslında, yani kendi hayatımızda Tanrı'yı doğru yere koyduğumuzda her şey daha düzenli ve Tanrı'nın gücüyle ilerlemiş oluyor. Ve Tanrı hayatımızdaysa eğer gerçekten esenlik de umut da olacaktır ve Tanrı'nın yardımıyla her şeyin üstesinden gelebiliriz, her şekilde güç alabiliriz ve ilerleyebiliriz. Ama şunu da sormak istiyorum tabii ki, siz Tanrı önceliğimiz olmalı dediğinizde önceliğimizin Tanrı olması ne demek? Biraz belki açmak lazım. Çünkü tek önceliğimiz dindar olmak mı olmalı o zaman? Yani hayatta çalışmamız da gerekiyor. Tabii ki yani evimiz olsun istiyoruz, arabamız olsun istiyoruz, iyi bir işimiz olsun istiyoruz. Çocuklarımız bazen önceliğimiz oluyor. Onlar için çabalıyoruz. Bunları düşünmek kötü mü? Yani sadece dindar olmaktan mı bahsediyorsunuz biraz?
Hemen bir ayet.
Onu da konuşalım. Çünkü hayat akıp gidiyor ve...
Ve kariyer yapmamız lazım. Doğru, haklı.
Yani bu hayatta yaşıyoruz sonuç olarak.
Aynen, ayaklarımız yere basıyor. Ayaklarımız yere bastığı zaman bu dünyada bir ütopya mı vaat ediyorsun, pastör? Bize ütopyalarla mı geldin gene? Her bir çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz kürsülerde, bir ütopya vaat ediyorsunuz. Bir de bu dünyanın gerçeği de var. Bir dünya gerçeği var pastör.
Evet.
Zaten biz tam o gerçeğe göre konuşuyoruz. Tanrı, Rab İsa bu dünyaya geldiyse bu dünyanın gerçeğinden dolayı geldi. Günah gerçeğinden dolayı geldi. Hakikati konuşan biziz. Dünya hakikatini konuşan biziz değerli kardeş. Kimse hiçbir zaman seni yanıltmasın. Hemen bir ayete baksın, oradan o ayetten yürüyelim. Yani Semra'dan rica edeyim. Matta 6. bölüm 33. ayeti bize okuyabilir mi acaba?
Tamam. Matta 6. bölüm 33. ayette şöyle diyor. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecek.
Bütün bunlar da verilecek. Yani öyle aç bir tap yaşayacaksınız demiyor. Tanrı Allah adamına açlık, Allah adamına fakirlik falan yakışmaz zaten. Ha bal börek olmayabilir. Boğaz'da villası olmayacaktır belki ama Allah adamı da Allah adamı da Rab Allah adamını şey yapmayacaktır. Kimsenin gözünde küçültmeyecektir. Tamam. Bunu kimseye muhtaç etmeyecektir Allah adamına. Düşünün ki yani bugün günahkarlar, ne bileyim uyuşturucu satıcıları vesaireler böyle lüks hayatlar yaşıyor. Tanrı istemez mi o hayatları Allah adamı yaşamasını? Öyle bir şey ister mi? İstemez mi Tanrı? Bakın doğru anlayalım. Tanrı demek Tanrı sürekli bizim yukarıda birisi var. Sürekli bizim kötülüğümüzü istiyor. Böyle biz ezilelim istiyor. Bunun adı dincilik istiyor yani söyle. Böyle bunun adı ve bu doğru bir hareket olsun. Bu asla bu doğru bir tanrı yaşamı olmaz bu asla olmayacak. Bir dindarlık veya dincilik diyelim. Mesela çünkü dışarıdaysa Tanrı bunun ismi dinciliktir. Hı-hı. Ama Tanrı içteyse bu imandır. Bu inançtır. Öbürsü putperesttir. Putperestlik. Yani putu çıkar. Tamam mı? Yerine bir tanrı koy. Aynı şey. Değişen bir şey yok. Hadi putu çıkardın. Putu koydun. Putu çıkardın. Tanrı koydun.
Yani çünkü yüreğimizde değilse evet. Tanrı evet. Bu şekilde mi
evet.
Oluyor?
O şekilde çünkü tapınmada yüreğinde karşılığı yok. Ve seni eğitmesi lazım o tanrı. Ya adam ibadetten çıkıp aşağı yukarı yukarıdan aşağı küfrediyorsa ibadetten çıkıp ticaretinde çalıyorsa O putperest bir tanrı oluyor.
Yani dışarıda olan bir tanrı sadece.
İspatı vücut. Yani bir tahta bir duvar gibi bir şey.
Yapılması gerekenleri yapıp ilerlemiş gibi.
Ya oluyor. Bu senin bu sorun aslında bambaşka bir soru. Senin bu sorun aslında bir program ve programlar yapılır. Programların yani Rabbimiz İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde, bu dünyada olduğunda ne hırsıza kızdı, ne zinada yakalan kadın getirdiler ona kızdı, ne hiçbirisine kızmadı. Bir tek şeye kızdı. Bu dincilik ruhuna kızdı. Ama bu ferisi ruhuna kızdı. Bu Musa şeriatı hakimdi, bu şeriat ruhuna kızdı. Bu şeriat ruhuna kızdı. Musa şeriatını yanlış yorumladıkları gibi. Çünkü şeriat Tanrı'nın karakteriydi. Ama onlar şeriatı yücelttiler, Tanrı'nın yanına koydular. Kuralları, kaideyi ve Tanrı'yı boşalttılar. Yani bir din yarattılar Semra ama içinde Tanrı yok.
O zaman bir din istemiyorsa Tanrı ve önceliğimiz Tanrı olması gerekiyorsa bu nasıl olacak? Yani önceliğimiz Tanrı olduğunda ne oluyor?
Önceliğimiz Tanrı olduğunda biz zaten doğal olarak ibadette oluyoruz sürekli. Anlatabiliyor muyum? Sen bir şey yapıyordun eskiden mesela ama Rab'be tanıştın ve Rab'be tanıştığından ötürü o şeyi yapmıyorsun. Rab'be yücelik vermek için o şeyi yapmıyorsun. Sen o an ibadet ediyorsun işte. Sen yukarı o zaman yukarıya hoş kokuyu sunuyorsun yukarıya. Anlatabiliyor muyum? Rab mesela eskiden ne diyelim ki basit bir şeyden gidelim. Diyelim ki alaycı bir adamdı. Birisi var. Efendim alaycı bir adam. İnsanlara dalga geçip insanların yüreğini yaralar çok kolay. Ona laf sokar, ona şey yapar. Rab'be tanışıyor bu adam. Gerçekten Rab'bi buluyor. Ve tövbe ediyor. Ağlıyor Rab'bin önünde. Tövbe ediyor yani. Kendini tanıyor. Kendi düşüklüğünü görüyor o zaman. Rab'bi görünce kendi düşüklüğünü görüyor. Öncelikleri değişiyor. Şimdi o adam ne yapıyor? O adam artık o alaycılık ruhunu bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adam zaten Rabbi onurlandırıyor bu adam. Bu adam orada ibadet, o an her an ibadeti her yere yaymış bu adam. Yani ibadeti her ana yaymış. Sürekli Rabbi onurlandırmak, sürekli Rabbi yücelik vermek, sürekli dünyaya da Rabbi hoş koku sunmak. Sırf Rabbi ait biri olduğu için o insan kardeşini daha çok seviyor artık. Daha güzel yürekle bakıyor. Daha yukarıdan bakmıyor. Ama onu yaratan Tanrı'yı iyi bildiği için, onu yaratan Tanrı'yı çok sevdiği için ve Tanrı'nın onu ne kadar sevdiğini, o kişiyi, o alay ettiği kişiyi ne kadar sevdiğini bildiği için çok farklı yaklaşıyor artık ona. Anlatabildim mi? İşte o zaman tamamen dincilik ruhundan uzaklaşıyor. Tamamen Allah adamı ruhu geliyor ona. Tanrı adamı. Tanrı ile beraber yaşayan, inanç adamı. İnançı içselleştiren adam. İşte odur ki yani bu kişinin öncelikleri daima doğru önceliklerdir. Bu kişi çünkü Tanrı'yı üzmeyen öncelikler arar. Ve bu kişi sürekli bereketlenir. Ya düşün ki sen Tanrı için bir şeyden vazgeçiyorsun.
Evet.
Mesela şöyle bir ayetimiz var. Diyor ki Kerem, fakire acıyan Tanrı'ya borç verir. Ya şimdi Tanrı'ya borç. Şimdi Semra Tanrı'ya borç vermek ne demek ya? Sen Tanrı'ya kim borç verebilir Tanrı'ya? Ve Tanrı borcuna sadıktır yani. Misliyle öder Tanrı borcunu. Olur ki bunu söylüyorum, öncelikleri o insanın Rab'be vermek oluyor. Rab'be veren kişi ya da insanlıkta o insanın, o kişinin öncelikleri insan kardeşi oluyor. O kişi kaybetmez ki Semra. Bu hayatta yaşayan o kişi kaybetmez ki. Rab onun önünü açacaktır. Bak her yönün önünü açacaktır. Bak bir adam var mesela, diyelim ki bir sürü dükkan var orada, bir sürü şey var. Tamam, çocuk yeni gelmiş, tıfıl, hı hı, daha bir şey bilmiyor. İş tecrübesi zayıf, bir şey yok. Bir bakıyorsun ki doğru kişi, doğru kişiyle karşılaşıyor bir anda. O kişi, herkes dururken o kişi yürüyor. Bu Rab'dendir işte. Bu Rab'in işidir.
O zaman ben şöyle anlıyorum. Kişisel olarak Tanrı ile bir ilişkimiz olduğunda, İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde tabii ki kutsal ruhu alıyoruz. Kişisel bir ilişki kuruyoruz Tanrı ile ve Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor. O zaman biz hayatımızın her alanında kararlar verirken, adım atarken Tanrı'nın isteğini arayacağız. Yani karşımıza fırsatlar çıkabilir ama Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlayarak o seçimi yapacağız. Ya da karar verirken de aynı şekilde. Ve o zaman Tanrı ile birlikte yürümüş olacağız. Yani Tanrı tabii ki çalışmamızı istiyor, çocuklarımızın olmasını ister, iyi durumda olmamızı ister. Önceliklerimizin olması gerekiyor tabii ki, ama Tanrı hayatımızın merkezinde olduğunda biz daha doğru kararlarla, Rabbin istediği kararları vererek doğru adımlarla ilerlemiş oluyoruz. Biz, böyle anlıyorum
benim, ben. Benim birçok insanın fırsat diyerek atladığı şeyin çok boşa çıktığını gördüm. Öyle bir ayet de vardı orada. İnsanın yollarımız düz görünüyor her zaman. Bak bundan 1600'lü 1700 yıllar işte bir borsa var Hollanda'da olayı. Soğan borsası, şey soğanı, bir çiçek soğanıydı galiba, unuttum şimdi. Lale soğanı borsası. Lale soğanı bir anda yükseliyor, fiyatlanıyor. O zaman balon nedir bilinmiyor. O zaman borsada niye yükseliyor bilinmiyor. Herkes çok güveniyor bu işe. Herkes acayip derecede lale soğanı büyük fırsat olarak görüyor. Bir sabah kalkıyorlar, o lale soğanı borsası bir anda çöküyor. Patlıyor, hı-hı, yani. O insanlar bir gün evveline kadar öngörülerine son derece güveniyorlardı. Dünya bunun örnekleriyle dolu. Bir sürü böyle örnek var. Bir sürü böyle örnek var. O öngörülerine çok güveniyorlardı insanlar. O öngörüleri boş çıktı. Mas Tanrı ile yürüyen adam daha cesurdur para harcarken. Çünkü daha cömerttir. Niye? Çünkü Tanrı'ya güveniyor. Çünkü doğru yere harcıyor. Doğru, Tanrı'yı yücelten şeylere harcıyor çoğu zaman. O zaman Rab onun bulunduğu yeri, onun dükkanını da bereketleyecektir. Bakın, Rab'in bereketlememesi imkansız. İmkansız.
Son olarak toparlamak gerekirse önceliğimiz konusunda ne demek istersiniz pastörüm? Çünkü zamanımızın da sonuna geldik.
İnsanoğlu, o ayeti okuyabilir miyiz? İnsan çok teşey tasarlar yüreğinde. İnsanın yolları düz görülür diye bir ayetimiz vardı yanılmıyorsam. Bulabilecek miyiz orayı? Ben ayet numarasını şimdi unuttum ama. Neyse.
Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölümde yer arıyor. Onu bir sen bir zahmet oku.
Çünkü evet, insan kendi kafasında çok... Buldun mu?
Evet. Lütfen. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür.
Öyle yol var ki insana düz gibi görünür fakat sonu ölümdür. Şimdi bakın. 2024 birinci gününden hepinize selametler olsun. Burası Radyo Maranata. Hayatın rotası. 2024'te rotanız önceliğiniz Tanrı'nın fikri olsun. Tanrı'nın fikri yöneltsin sizleri. Tanrı'nın fikri değiştirsin sizleri. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz ancak Tanrı'nın gözleriyle bu dünyaya bakabilirsek, Tanrı'nın gözleriyle bu dünyaya bakmak zor değildir bu arada. Tanrı'yla tanışmanız lazım. Onunla tanışırsanız, onun ruhu üzerinize gelirse, onun fikriyle, onun gözleriyle bu dünyaya bakacaksınız. Ve onun gözleriyle bu dünyaya baktığınız zaman en doğru öncelikler belirleyeceksiniz. En doğru kararları belirleyeceksiniz. 2024'ünüz Rab'be emanet olsun. Rabbin önceliği olsun 2024 üzerinde. Rabbin bereketi olsun 2024'ün üzerinde. Öncelikleriniz, önceliklerinizi Rab'be bakan yürekleriniz belirlesin. Rab'le olan yüreğiniz belirlesin. Değerli kardeş, 2024'ün kutlu olsun. Olabilir ki henüz daha İsa Mesih ile tanışmamışsındır. Bu dünyada İsa Mesih ile tanışmak mümkündür. Bu dünyada Tanrı ile tanışmak mümkündür. Bu dünyada Tanrı'nın ruhuyla senin ruhunun birleşmesi mümkündür. Sakın ola ki şunu düşünmeyesin. Ya o belli kişilere mahsustur, yüreği aydınlanmış kişilere mahsustur. Yok, Tanrı senin yüreğini aydınlatmak istiyor. Tanrı önceliklerine dahil olmak istiyor. Gel 2024'ü Tanrı'ya ada. 2024 Tanrı'ya adanmış bir yıl olsun senin hayatında.
Evet, sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Pastörüm, size de çok teşekkür etmek istiyorum ben. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir yıla girdiğimiz bu ilk günlerde önceliklerimizi belirleyerek ilerlemek, neye odaklanmak gerektiği üzerinde düşünmek, önümüze çıkan her durum için doğru kararlar vermemizi sağlayacaktır. Bu anlamda her zaman için ilk ve değişmez önceliğimiz Tanrı olmalıdır. Tanrı yaşamımızın ışığıdır ve her zaman gideceğimiz yolda bize öncülük edecektir. Yalnızca Tanrı'yı hayatımızın doğru yerine koyduğumuzda, hayatımızda önceliği Tanrı'ya verdiğimizde, yaşamımızda doğru adımlarla ilerleyebiliriz ve tatminkar bir yaşam sürebiliriz. Radyo Maranata'da kalın, bizi dinlemeye devam edin. Herkese iyi haftalar diliyorum, herkese iyi seneler diliyorum efendim.
İyi seneler efendim. Güzel bir 2024 yılı olsun. Bereketli bir 2024 olsun.